Hayrım 3, sayfa 12. Nilüfer Haminnesi'nin öldüğü geceyi asla unutamadı. Ateşler içinde yatıyordu Haminnesi. Kıpkırmızı gözleri tavana dikilmişti. Sımsıkı kapalı dudakları, kuru elleri titriyordu. Ellerini göğsü üzerinde çaprazlamıştı. Mevsim kış, sıkıca çekili panjurların ötesinde korkunç bir fırtına ıslak karanlıkları gümbürdetiyor, dünya sanki altüst oluyordu. Enise Hanım muhakkak ki ıstırap çekmekteydi. Istırap çektiği her halinden belli olduğu halde renk vermiyor, inlemiyor, ağlamıyor, dönülmez yolculuğa çıkmak üzere olanların ümitsiz telaşını göstermiyor, inatla, kinle, öfkeyle susuyordu. Gece yarısına doğru ağırlaştı. Soluması azaldı, göz kapakları hafifçe örtüldü. Uzun siyah kirpiklerin arasından bakıyordu dünyaya. İnce kaşları her zamanki gibi çatıktı. Bir ara gelininin sirkeye batırılmış ıslak tülbentle yanına geldiğini, yanan alnına uzandığını fark edince gözleri yuvalarından fırlarcasına açıldı. Kuru eli yay gibi kalktı, gelinini itti. İstemem! Elinde ıslak tülbentle gelin şaşırmış kalmıştı. Kocasına baktı. O her zamanki tebessümüyle bakıyor, sadece bakıyordu. Eski vakıf kâtibi ise, ölecekse bir an önce ölse de kurtulsak, aletlerim beni bekliyor demek istercesine burnuna düşmüş gözlüğünün üstünden Kur'an okuyordu. Enise Hanım'ın son davranışı bundan ibaret kaldı. Çatık kaşları, sımsıkı yumulu dudakları, göğsü üzerinde çapraz elleriyle ve hınçla öldü. İhtiyar katip gözlüğünü çıkarıp derin bir nefes aldı. Sırtından kocaman bir dağ devrilmiş, ferahlamıştı. Nafiz Bey ise dudaklarındaki puz gibi tebessümle dikilmeye devam etti. İhtiyar vakıf katibi, odanın şaşkınlığına hayretler içinde bakmakta olan torununun elinden tuttu, marangoz aletleriyle tahta parçaları ve kıvrım kıvrım yongaların bulunduğu odasına götürerek kapıyı örttükten sonra ''Hele şükür'' dedi. Gözlerinin içi gülüyordu. ''Kurtulduk değil mi?'' Nilüfer'e göre hava hoştu. ''Kurtulduk dedeciğim.'' ''Bundan sonra istediğim gibi marangozluk yapar, türkü söyleyebilirim. Bana hiç kimse karışamaz. Öyle değil mi?'' ''Tabii dedeciğim, bana tren bile yaparsınız.'' ''Elbette, elbette. Öyle seviniyorum ki. Ama bu konuştuklarımızı sakın bey babana annene söyleme ha.'' ''Aa, söyler miyim hiç dedeciğim?'' ''Aferin, sen ne kadar sır saklarsan ben de seni o kadar çok severim. Hem biliyor musun, seninle komşu komşu evcilik bile oynarız. Sonra kocaman bir dolap yapacağım. Ama kocaman. Dolu kafeslerim olacak. Onları renk renk boyayacağım.'' ''Düşün Nilüfer, 15, 20, 30 kafes. Al, yeşil, mor, sarı, eflatun, pembe kafesler. Kafeslerde bülbüller, isketeler, kanaryalar. Evin içi kuş cıvıltılarıyla dolacak. Sonra seninle küçük, şirin kuzular satın alacağız. Şu kadar şu kadar, minnacık minnacık. Islak burunlarıyla ellerimizi koklayacaklar. Ah dedeciğim, canım dedeciğim, sen ne iyiymişsin. Koca karıdan nefes alamadım ki yavrum. Daha bitmedi hem. Dur bak anlatayım. Tavşanlarımız olacak. Kırmızı gözlü, bembeyaz tavşanlar. Tavşanların nasıl ot yediklerini gördün mü sen hiç? Görmedim. Görsem bayılırsın. Bir demet ot at önlerine, mesela taze yonca. İlk önce ürkek ürkek sokulurlar, koklarlar. Sonra mit mit yemeye başlarlar. Öyle güzel yerler ki. Bütün bunları sonra bol bol konuşuruz. Şimdi öbür odaya gidelim. Ama dur, sevincimizi belli etmememiz lazım. Ben ne yaparsam sen de öyle yap. Minnacık ihtiyar gözlerine tükürük sürdü, kaşlarını çattı, kederli görünmeye çalıştı. Nilüfer de onu taklit ederek gözlerine tükürük sürdü, kaşlarını dedesi gibi çattı. Torununu gözden geçiren ihtiyar, aferin dedi, seninle anlaşacağız. İhtiyar katibin hayatında yepyeni bir devir başlamıştı. Bir çeşit altın çağı. Odasında marangoz aletleri içinde her zamandan daha mutluydu. Boy boy, renk renk, çeşit çeşit kafesler yapmıştı. Kafeslerde isketeler, bülbüller, kanaryalar şakıyor, kırmızı gözlü tavşanlar taze otları mit mit yiyor, kuzular ıslak, mini mini burunlarıyla köşk bahçesinde, tel kafesle ayrılmış kısımda meyleşerek dolaşıyordu. Nilüfer de mesuttu. Haminnesi öldü öleli büsbütün çocuklaşan dedesiyle tam arkadaş olmuşlardı. Dedesi ona istediği arabaları, otomobilleri, hatta treni yapmıştı. Hele kapakları dantele gibi işli kutulara Nilüfer bayılıyordu. Bazen evcilik oynuyorlardı. Odanın bir köşesi Nilüfer'in, öbür köşesi eski vakıf katibinin evi olurdu. İhtiyar katip başörtüsü, önlüğü, süpürgesi ve işi başından aşkın hamarat bir ev kadının telaşıyla koltukların yerlerini değiştirir, tozlarını alırken söylenirdi. İstediğin kadar titiz ol. Ev toz içinde. Görenler tuu lanet edecek. Bu evin kadını yok galiba diyecekler. Ben bu kadar pasaklı mıyım? Hiç de değil. Ama gel gör ki çocuklu evin hali. Sağ olsunlar. Çok aşırı, çok yaramaz şeyler. Bir dakika bir yerde durmazlar. Birdenbire bir şey hatırlamış gibi meçhullere kulak verir. Sonra ufacık duvar saatine bakar. Sözde telaşlanırdı. Saat 10'u geçiyor. Eyvahlar olsun. Öyle olmuş. Ben ne yapacağım şimdi? Karşı komşuya seslenirdi. Nilüfer Hanım, huu! Nilüfer de sıkı sıkıya sarılı başı, önlüğü, süpürgesiyle hamarat bir ev kadını cevap verir. Efendim canım, ne yapıyorsun? Ev gailesi, ortalığı süpürüyorum. Allah kolaylık versin kardeş. Biraz hafifledin mi bari? Ne gezer kardeş? Sen ne yapıyorsun? Ben de öyle, ortalık telaşesindeyim. Çocukları mektebe savdım, yemeği ocağa oturttum. Ben daha onu yapamadım. Sağ olsun bizim küçükler düşman başına. Tosta yazık. Bir an bir yerde durmazlar. Daha yemeğe el sürmedim. Benimkine ne cevap vereceğim bakalım. Sağ olsun boğazına çok düşkündür. Yemeği tam zamanında önüne konmadı mı kıyametleri koparır. Benimki yaramaz. Yiyecek bir şey uydurup önüne sürdüm mü ses çıkarmaz. Yer kalkar. Ne pişiriyorsun? Oturtma. Haberin var mı? Eczacının küçük aşiftesini dün gene bir başkasıyla görmüşler. Allah sen, kim görmüş? Müdürün ki, ant verdi kimseye söyleme diye. Sen yabancı değilsin, senden söz çıkmaz. Ya, böyle işte. Böyle kardeş, böyle. Herkes sen ben mi ki evine kapanıp ortalıkmış, çoluk çocukmuş, kocaymış. Herkes Amasya'nın bardağı, biri olmazsa biri daha diyor. Kocadan çok ne var ölülerine? Allah yazdıysa bozsun. Tövbe tövbe. Sonra ufacık süpürgelerle evler süpürülür, mutfaklara geçilir, yemekler hazırlanırdı. İlle eski vakıf katibi. Bütün bunları sadece bir ev kadını hamaratlığıyla ve çoğu sefer kendinden geçercesine yapardı. Kocasını karşılayışı, boynuna sarılıp öpüşü, dilbaz bir genç kadın ağzıyla kocasının etrafında bıcırdayışı o kadar sadece olurdu ki Nilüfer oyun oynadıklarını unutur, dedesinin kendinden geçercesine yaptığı ev kadını taklitlerini hayranlıkla seyrederdi. Öğleden sonra misafirler sükun ederdi. Eski vakıf katibi derli toplu, ikramcı bir hanımefendi rolündedir. Misafirleri usulünce buyur eder, hal hatır sorar. Yaramazlar nasıllar efendim? Nilüfer, ellerinizden öperler teyzesi, der. Sizinkiler? İyiler efendim, ellerinizden öperler. Sağ olsunlar ortalığı bir an temiz, tertipte bırakmazlar. Peşlerinden koşmak lazım. Hep öyle efendim, çocuklu evin hali. Tatlı belalar. Usulünce gülüşülür. Dede ile torun böyle kendilerinden geçerek misafircilik oyununa daldıkları zaman dünya yıkılsa umurlarında değildir. Misafirliğin en küçük ayrıntıları bile geri bırakılmaz, oyun saatlerce sürerdi. Kayınpederinin huyunu bilen Leman Hanım, kocası evdeyse gider haber verir. Sofanın penceresinden yavaşça seyrederler, katılırlardı gülmekten. İhtiyar katip oğlunun da taklidini yapardı. Birlikten ağır ağır inişi, sarı çantasını Gülpembe'ye verişi, Nilüfer'i kucaklayışı, merdiven başında bekleyen karısının dudaklarından öpüşü, çiçeklere, sonra da kümese gidişi, kümes kapısını açıp tavuklara, haydi bakalım buyurun deyişi tıpkı tıpkısına oğludur. Hele rahmetli kadın efendi dediği karısını öyle güzel taklit ederdi ki, Nafiz Bey de Leman Hanım da gülmekten katılırlardı. Oyunlar bundan da ibaret kalmazdı. Bugün komşu komşuluk, yarın bollu aşçı, öbür gün çamaşırcı kadın, başka gün Arnavutluk kazalarında birlikte çalıştığı daire arkadaşları, amirleri yahut odacıları. Arada kıra da çıkarlardı. Nilüfer ne kadar severdi kırları. Dedesinin dizine başını koyarak masmavi gökte bembeyaz kayan bulutlara baka baka uykuya dalar, uyandığı zaman bir de bakardı ki kar yalısındadır. Gözlerini ovalayarak seslenir. Dedeciğim, odasında marangoz aletleri, tahta parçaları, kıvrım kıvrım yongaların arasında beyaz bir elma kurdunu hatırlatan ihtiyar fırlardı. Efendim yavrum, neredesiniz? Buradayım evladım, geliyorum. Gider, torununun kar yıldızına ilişir, başlardı küçüğün koyu kestane saçlarını okşamaya. Niçin kırda değiliz dedeciğim? Uyudun, ben de aldım getirdim kar yalana. Peki dedeciğim, peri padişahının kızı ne oldu sonra? Nerede kalmıştık? Sarı saçlı, mavi gözlü şehzade kılıcını çekti. Hain peri padişahının askerlerine hücum ettiydi. Dede, kırda dizinde uyuyakalan torununa anlattığı masalın gerisine devam ederdi. Yıllar böylece geçti. Bir gece ölüm ihtiyar vakıf katibinin de yakasına yapıştı. O da karısı gibi gece yarısına doğru marangoz aletleri, tahta parçaları, kıvrım kıvrım yongalar, kontrpart tabakaları, dantela gibi işli zarif kutular, boy boy, renk renk kuş kafesleri, kırmızı gözlü tavşanlar ve tatlı tatlı meyleşen kuzularıyla güzel dünyayı bırakıp öldü. Ama karısının inadına güle söyleye. Ölmeden az önce, çocuklar dedi. Hayatımın mesut çağını kapamak üzereyim. Öbür dünyaya göçüm sırası geldi. Fakat acaba orada gene kadın efendiyle karşılaşacak mıyım dersiniz? Hiç kimse gülmek mi, ağlamak mı gerektiğini kestiremedi. O, endişelerini pervasızca belirtti. Eğer orada da kadın efendiyle yaşamam mukadderse, size bir şey söyleyeyim mi? Laf aramızda ben öbür dünyaya filan inanmıyorum. Şayet öbür dünya varsa ve kadın efendi de beni bekleyecek, yakama yapışacaksa olmamasını dilerim öbür dünyanın. Toprak altında çürümek, kadın efendinin dizi dibinde yaşamaktan çok daha zevklidir. Sonra ilahi kadın efendi diye başını iki yanına sallayarak gözlerini hayata uyumdu. Lemana'nın kayınpederinin yatağına kapandı. Nafiz Bey, bütün felaketleri dudağındaki tebessümle karşılamaya ahdetmişçesine dimdik, babasının başucunda dikili kaldı. Nilüfer'e gelince, çeşit çeşit oyuncaklar, bitmek tükenmez şakalarla Nilüfer'i kahkahadan geçiren dedesinin öldüğü gece değil de, marangoz aletleri, tahta parçaları, renk renk çeşit çeşit kafesleri, kırmızı gözlü tavşanlar, bilhassa dedesinin gözlüğünü her görüşünde uzun uzun ağladı. Dedesi geceleri rüyalarına girmeye başladı. Ufacık ihtiyar, eskiden olduğu gibi gözünde gözlük, elinde kıl testere, ''Sus kardeş, ağlama'' diyordu. ''Ben burada çok rahatım. Bak marangoz aletlerim var gene, gene oyuncaklar, kuş kafesleri yapıyorum.'' Nilüfer bir gecede babaannesini gördü. İnce kaşları çatıktı. ''Söyle o annen olacak kadına, bey babanın soyunmasına yardım etsin.'' dedi. Nilüfer bu rüyayı bey babasına anlattığı sırada Nafiz Bey, adeti olduğu üzere gene çapasına dayanmıştı. Kızını dinledikten sonra, ''Bu rüyanızdan annenize bahsettiniz mi?'' diye sordu. ''Hayır bey babacığım, bahsetmezseniz memnun olurum.'' ''Niçin?'' ''Çünkü annenizin üzülmesini istemiyorum.'' Nafiz Bey evvela annesinin, sonra da babasının ölümüyle çok sarsıldı. Bunu asla belli etmemeye çalışıyordu ama dikkatle bakıldığı zaman hissetmemek imkansızdı. Kendini ölüme az daha yaklaşmış görüyor, etrafındakilere, belki de bu yakınlarda bırakıp ebdiyen gideceği, dönüşü olmayan yollara gideceği zavallı varlıklar gibi bakıyordu. Bu zavallı varlıklar şüphesiz ki Nilüfer'le Leman Hanım'dı. Kendi olmadan nasıl yaşayacaklar? Bütün fonksiyonları iyi insanları baştan çıkarmaktan ibaret farz ettiği korkunç insanlara nasıl savaşabileceklerdi? Leman Hanım, Nafiz Bey'in içindeki boşluğa her zamandan çok daha kuvvetle yerleşmişti. Nafiz Bey her sabah dudağında o silinmez tebessüm, bu tebessüm içindeki kaynaşmayı perdeliyordu. Brigine binmeden önce karısına kuvvetle sarılır, onun taş bebek kadar güzel ve renkli yanaklarını öper, onu uzun uzun seyrettikten sonra Brigine yerleşirdi. Artık yalnız karısının güzel yüzü. Yazı annesine gelir, masasına geçer, dosyalar, bir takım kalın ciltli kitaplar, mahkeme muhakeme, hakimler ve çeşitli insan yüzlerine rağmen Leman Hanım daima birinci planda canlanırdı. Günlük işini erken bitirmişse ne ala, bitirememiş de beklemesi gerekiyorsa, baroda tenha bir köşeye çekilir, hafifçe yumulu gözleri dudağındaki tebessümle donmuş gibi hareketsiz, bazen saatlerce otururdu. Dış alemle ilgisi kalmamıştır. Evindedir, karısının yanı başında. Başını onun yumuşak dizine koymuştur. Kadın zarif parmaklarıyla kocasının yumuşak saçlarını okşamaktadır. Nafiz Bey bir kenarda, yarı örtük gözleriyle görenlerse hemen fiskosa başlarlardı. Sphinx, dondu gene. Peki ama ne düşünüyor böyle bu adam? Kim bilir, belki de esrarı alem. Yahut da tefessüfati bir nihayeti babında. Şakayı bırakın, bu adamın şuur altına yerleşmiş, bir türlü söküp atamadığı bir derdi olmalı. Dertsiz insan olur mu? Bu öylesi değil, kemikleşmiş bir dert. Bazen de dayanamaz sorarlardı. Yahu Nafiz Bey nedir bu durgunluğun? Silkin biraz, kendine gel birader. Nafiz Bey hiç telaş etmez. Kızmaz da. Ben kendimdeyim cevabını verir. Hayret derler. Usulcacık sorar. Niçin? Kahve bilmezsin, meyhane bilmezsin. Eğlenceden nasibin yok. Ömrün evle adliye arasında tükeniyor. Ne yapmalıyım? Hiç olmazsa bizim gibi. Gül, söyle, iç, eğlen. Keser atardı. Saadet'i aramaya ihtiyacım yok. Leman Hanım da zamanla ona benzemişti. O da hatta Nilüfer'den önce kocası için yaşıyordu. Mutluluklarını sık sık gölgeleyen kayınvalidesinin ölümünden sonra kocasına büsbütün sarılıp bağlanmıştı. Bu da sebepsiz değildi. Annesini çok küçük yaşta kaybeden Leman Hanım'ın babası tekrardan evlenmiş, yeni karıdan yeni yeni çocukları olmuştu. Kah süt anne, kah üvey anne elinde büyüyen Leman Hanım tam bir baba ana şefkati görememiş, sevilmeye hasret kalmıştı. 22'sinde Nafiz Bey'e vardığı zaman onda yalnız koca değil, aynı zamanda baba, ana ve kardeş sevgisini de bulmuştu. Yani Leman Hanım'ın için Nafiz Bey hem koca, hem anne, hem baba, hem de kardeş olmuştu. Her ikisinin de hayatta kimseleri kalmamış sayılabilirdi. Leman Hanım'ın üvey kardeşleri, yeğenleri vardı ama yıllardır ne Leman Hanım onları aramıştı ne de onlar Leman Hanım'ı. Zaten Nafiz Bey ile kızı Nilüfer'den başkası tarafından aranmayı beklemiyordu Leman Hanım. Sabahları kocasının birike binmesine yardım eder, onu uğurlar, birike yol boyunca uzanan böğürtlenlerin kalabalık yeşili gerisinde kayboluncaya kadar arkasından bakar, araba silinip gittikten sonra köşke dönerdi. İyi anlaşmış bir çiftten çok genç mekteplilerin platonik aşkı içindeydiler. Platonik aşk. Çünkü Nafiz Bey karısının dizine başını koyup gözlerinin ta içine bakmayı ona yeni yeni çocuklar kazandıracak birleşmelere tercih ederdi. Seni müthiş doğum sancılarının cehennemine atmak istemiyorum derdi. Doğru söylüyordu. Nilfer'in doğumunda Loğusa odasının kapısında sabahlamış, içeriden karısının feryatları geldikçe de çılgına dönmüş, kendisini bir cani gibi görmüştü. Onca bu bir cinayetti. Başkasına zarar veren, ıstırap çektiren hareketleri suç olarak vasıflandıran bazı kanunun, kocası tarafından gebe bırakılıp müthiş sancılar cehennemine fırlatılan bir kadının çektiği ıstıraplardan dolayı kocayı niçin suçlu görmediğini zaman zaman düşünmüştür. Tabiat mı, Allah mı? Bir katilin işlediği suçtan dolayı bizzat mı sorumlu olması gerektiği, yoksa onu suç işlemeye elverişli yaratanın mı suçlu olması lazım geldiğini hiçbir zaman halledemedi. İrade-i cüz'iye mi? Neydi bu irade-i cüz'iye? Bunu da Allah yahut tabiat yahut da irade-i külliye yaratmamış mıydı? Cüz'i irade yaratılmışsa o halde mesele kalmaması lazımdı. Cüz'i iradenin işleyeceği her türlü suç onu yaratana ait ve raciydi. Yok eğer cüz'i irade kendi kendini yarattıysa bu sefer de işin içine cüz'i iradenin halikliği giriyordu. Buraya geldi mi Nafiz Bey irkilirdi. Rükûlara başlar, hızını alamaz, abdest, namaz. Ne yapsa boş. O kurt beynini kemirmeye devam etmekte Nafiz Bey'i günah sokmaktadır. Cüz'i iradeye haliklik, yani Allah'lık izafe etmekle günah-ı kebair'de bulunmuştur. Peki ama istemediği halde bu fikirler ona nereden geliyor? Ona bunları ısrarla düşündüren nedir? Kimdir? Beyni mi? Bu beyni veren kim? Beyin kendi kendini yaratmadı ya, Allah yarattıysa Nafiz Bey'in suçu ne? Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan? İster tavuk yumurtadan çıksın, ister yumurta tavuktan. Daha fazla düşünmez, bir surette yan çiziverirdi. İnsanların vereceği zarardan sakınıp, insanlara zarar vermeden yaşamak isteyen, bencil, neme lazımcı huyu burada da kendini gösterirdi. Bir gece köşke hırsız girdi. Leman Hanım tuvaletten dönmekteydi. Sofanın bahçeye bakan panjurunun itildiğini duyarak kocasının yanına koştu. Sıcacık yatağında mışıl mışıl uyuyan Nafiz Bey'i uyandırdı. ''Ne var karıcığım? Köşke hırsız gidiyor galiba. Hırsız mı gidiyor? Nerede? Sofanın panjuru zorlanıyor.'' Nafiz Bey ipek pijamasıyla karyoladan fırladı. Ne yapacaktı? Leman Hanım da bunu pek merak ediyordu. Nafiz Bey'in yapacağı hiçbir şey yoktu ki. Önce tabancası yoktu. Sonra tabancanın tetiğine dokunacak parmak, daha sonra da velev binlerce diri olsun yaşayan bir insanın ölümüne sebep olacak kalp. Bununla beraber sanki bir şey yapacakmış gibi o da kapısına sokuldu. Titriyordu. Anahtar deliğine eğildi. Sofayı görmeye çalıştı. Sofa karanlıktı. Karısına döndü. Ne yapmam lazım Leman? Leman Hanım çekil şöyle dedi. Kapıyı sertçe açtı. Kim o? Kim var orada? pencereden atlayıp kaçan birinin ayak seslerini duydular. Ayrım sonu, sayfa 23.